Ayrım 22. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 257. Yıl 1865. Demir yolu doğuya ilerliyor. Her kalası yerleştirmek, her demiri çakmak tam bir işkence. İşçiler hastalıktan kırılıyor, sinekler gibi ölüyorlar. Ama batıdan sürekli yeni işçiler geldiğinden çalışmalar son hız devam ediyor. Bu devasa demir yolu projesinin ekonomik anlamda çökmemesi için hızı korumak şart. O günlerden birinde kesin konuşmak gerekirse 9 Kasım günü J.A. Çin köle gemisinin kantondan yola çıktığını duyuyor. Artık sadece kaçırılan Çinlileri Kaliforniya'ya getirmekte kullanılan eski gemilerden. Rüzgar sorunları nedeniyle yol uzayınca gemideki su ve yiyecek bitmeye başlıyor. Kaptan isyan çıkmasını engellemek için eşi benzeri görülmemiş zalimliklere başvuruyor. İşçilerinin daha sıkı çalışmalarını sağlamak için yumruklarını ve kırbacını kullanmaktan kaçınmayan J.A. bile duyduklarından rahatsız oluyor. Kaptan isyan çıkarmaya yeltenenleri öldürüp hala hayatta olan diğer Çinlilere bağlıyor. Sonra o Çinlileri güvertede yatmaya zorluyor. Hayatta olan Çinliler yavaş yavaş açlıktan ölürken sırtlarına bağlanan cesetler çürüyor. J.A. günlüğüne bunun aşırıya kaçılmış bir ceza olduğunu yazmıştı. Arada bir bağlantı olabilir miydi? Belki Hesio Valen'dekilerden biri diğerinin cesedi sırtına bağlanmış olarak uzanmak zorunda bırakılmıştı. Örneğin bir saat, daha uzun ya da daha kısa süre, son darbeyle işi bitene kadar. Bunu kaçırmışım diye düşündü. Hudiksvall polisi de bu benzerliği atlamış olabilir mi? Günlükleri vermeden önce o kadar da dikkatli okumuş olamazlar. O zaman temelde imkansız görünse bile başka bir soru ortaya çıkıyordu. Katil J.A.'in günlüğünde anlatılan olayları biliyor muydu? Zamanlar ve mekanlar arasında atlanmaması gereken bir bağ mı vardı? Belki Vivi Sundberg, Rossi'nin düşündüğünden çok daha kurnazdı. Belki Vivi Sundberg, Rosli'nin inatçılığını takdir etmişti. Büyük ihtimalle kendisi de can sıkıcı erkek meslektaşlarıyla benzer sorunlar yaşıyordu. Birgitta Roslin ona kadar uyudu, kalktı ve Staffa'nın programına baktığında Helsingborg'a saat 3'te döneceğini gördü. Oturup Sundberg'e telefon edeceği sırada kapı çaldı. Kapıyı açtığında elinde yemek paketi olan kısa boylu Çinli bir adamla karşılaştı. ''Bir şey sipariş etmedim.'' dedi şaşıran Birgitta Roslin. ''Hudiksvall'daki Lee'den'' dedi adam gülümseyerek. ''Bedava, onu aramanızı istiyor, bizimki aile işi.'' ''Şangay lokantası mı?'' adam gülümsedi. ''Restoran Şangay, yemekler çok iyi.'' Başını eğip kadını selamladı, yiyecekleri uzattı ve gitti. Birgitta yemeğin paketini açtı, nefis kokuyordu. Hemen buzdolabına kaldırdı, sonra Lee'yi aradı. Telefonu huysuz bir adam açtı. Lokantada yemek yerken mutfaktan gelen bağırışlarını duyduğu öfkeli baba olmalıydı. Adam telefona gelmesi için Lee'ye seslendi. ''Yemek için teşekkürler.'' dedi Birgitta Rostin. ''Çok hoş bir sürprizdi.'' ''Tadına baktınız mı?'' ''Henüz değil. Kocamın gelmesini bekliyorum.'' ''O da Çin yemeği sever mi?'' ''Evet, çok sever. Aramamı istemişsin?'' ''Annemle lambayı konuştum.'' dedi ve kayıp kurdeleyi. ''Onunla tanıştığımı sanmıyorum.'' ''Genellikle evdedir. Bazen temizliğe gelir. Ama buraya geldiği günleri not alır. 12 Ocak'ta temizlik yapmış. Biz açmadan önce.'' Birgitta nefesini tuttu. O gün lokantadaki bütün kağıt fenerlerin tozunu almış, hiçbir kurdelenin eksik olmadığına emin, yoksa fark ederdi. Yanılıyor olabilir mi? Annem yanılmaz, önemli miydi diye sordu Lee. Çok önemli olabilir dedi Birgitta, bana haber verdiğin için çok teşekkür ederim. Ahizeyi yerine bıraktı, hemen o anda yeniden telefon çaldı. Bu sefer arayan Lars Emanuelson'du. ''Hemen kapamayın.'' dedi. ''Ne istiyorsunuz?'' ''İntihar hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum.''
''Size söyleyebileceğim bir şey yok.''
''Şaşırdınız mı?''
''Neye?''
''Şüpheli olarak tutukladıkları kişiye, Lars Erik Walfridson'a.''
''Onun hakkında gazetelerden okuduklarımdan başka bir şey bilmiyorum.''
''Yazanlardan fazlası var.'' Adam zarf atıyordu ama Roslin meraklanmaktan kendini alamadı.
İki eski karısına da çok kötü davranırmış dedi Lars Emanuelsson. İlki kaçmayı başarmış. Bunun üzerine Filipinler'den bir kadın bulmuş ve kandırıp buraya getirmiş. Onu her gün dövüyormuş. Sonunda komşular durumdan şüphelenip polise haber vermişler ve bu suçtan mahkum edilmiş. Ama yaptıkları arasında daha kötü şeyler de var.
Ne gibi?
Cinayet, 1977'de. Hala genç olduğu zamanlarda bir kavgaya karışmış. Başka bir gencin kafasına taşla vurup öldürmüş. Polis psikiyatrı o zaman yaptığı görüşmelerin ardından Lars Ulrich'in yeniden şiddete başvurabileceğine kanaat getirmiş. O dönemde tehlikeli addedilen yasa dışı bir örgüte üyeymiş. Polis kuvvetleri ve savcı doğru adamı yakaladıklarını sanmış olmalı.
Ama siz öyle düşünmüyorsunuz.
Gerçeği zaman gösterecek ama sizi aramamdan ne düşündüğümü anlamışsınızdır. Ben asıl sizin ne gibi sonuçlara vardığınızı merak ediyorum. Benimle aynı fikirde misiniz?
Bu olayla herkes ne kadar ilgileniyorsa ben de o kadar ilgileniyorum. Sadece gazetelerde yazanları biliyorum. Eminim telefonlarınızdan sıkılmaya başladığımı fark etmişsinizdir.
Lars Emanuelsson kadının söylediklerini duymamış gibi devam etti.
Bana günlüklerden bahsedin. Vakayla bir ilgileri olmalı. Bir daha bana telefon açmayın lütfen.
Telefonu kapadı. Telefon yeniden çaldı, duymazdan geldi. 5 dakikalık sessizliğin ardından Hudiksvall polis merkezini aradı. Santrala bağlanması 100 yıllar sürdü. Kadının sesini tanıdı. Hem diken üstünde hem yorgun bir tınısı vardı. Sundberg müsait değildi. Birgit Rostin adını ve telefonunu bıraktı.
Hiçbir şeye söz veremem dedi genç kadın. Burası birbirine girmiş durumda.
Sizi anlıyorum. Lütfen Vivi Sundberg'e fırsatını bulduğunda beni aramasını söyleyin.
Önemli bir şey miydi?
Kim olduğumu biliyor. Bu kadarı sorunuzu yanıtlamaya yeterli olmalı. Vivi Sundberg Roslin'i ertesi gün aradı. Gazeteler Hudiksvall hapishanesinde yaşanan skandaldan bahsediyordu. Adalet Bakanı işi gücü bırakıp olayın sorumlularının tespit edilmesi için detaylı bir soruşturma açılacağına söz verdiği bir bildiri yayımlamıştı. Tobias Ludwig gazeteciler ve televizyon muhabirleriyle görüşüyordu. Genel kanaat bu intiharın gerçekleşmesine izin verilmemiş olması gerektiği yönündeydi. Sundberg'in sesi yorgundu. Birgitta Roslin gelişmelerle ilgili soru sormamaya karar verdi. Bunun yerine kırmızı kurdeleyi anlattı ve kağıdın kenarına not aldığı düşünceleri onunla paylaştı. Sundberg yorum yapmadan dinledi. Birgitta arka fondan gelen sesleri duyabiliyordu. Sundberg'in yerinde olmadığına seviniyordu. Orada hava iyice gerilmiş olmalıydı.
Cesetlerin bulunduğu odaların ışıkları açık mıydı diye sordu Birgitta. Şüpheleriniz doğru dedi Vivi. Biz de bu detaya takılmıştık. Bütün ışıklar açıktı, bir tanesi hariç.
Oğlanın cesedinin bulunduğu oda mı?
Doğru.
Bir açıklamanız var mı?
Bunları telefonda konuşamayacağımı anlıyorsunuzdur.
Elbette haklısınız. Çok özür dilerim.
Sorun değil. Sizden bir ricam olacak. Hesyo Vaal'ında yaşananlarla ilgili bildiklerinizi ve düşüncelerinizi bir kağıda yazın. Kırmızı kurdeleyi araştırma sorumluluğunu üstleniyorum. Ama kalanlar, hepsini yazıp bana yollayın.
O cinayetleri Lars Erik Walfriston işlemedi dedi Birgitta Roslin. Bu kelimelerin nereden geldiğini bilmiyordu. Dudaklarından döküldüklerini duyduğunda en az Vivi Sundberg kadar şaşırmıştı.
Söylediklerinizi yazıp bana yollayın diye tekrarladı Vivi Sundberg. Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler.
Ya günlükler?
Sanırım onları da bize geri yollasanız iyi olacak.
Görüşme sona erdiğinde Birgitta rahatlamıştı. Her şeye rağmen çabaları boşuna değildi. Şimdi her şeyi bir başkasına devredebilecekti. Şansları yaver giderse polisler gerçek katili bulabilir, tek başına mı hareket etmiş yoksa suç ortakları var mıymış diye tespit edebilirdi. En az bir Çinlinin işin içinde olduğunu duymak onu asla şaşırtmayacaktı. Birgitta Rossi ertesi gün doktorunu görmeye gitti. Rüzgarlı bir gündü. Yargıç işine dönmek için sabırsızlanıyordu. Sıranın kendisine gelmesi için sadece birkaç dakika bekledi. Doktor ona nasıl olduğunu sorduğunda kendini dinlenmiş hissettiğini söyledi. Toparlanmıştı. Hemşire kan örneği aldı ve Birgitta geçen sefer olduğu gibi bekleme salonuna dönüp sonuçları bekledi. Muayene odasına çağrıldığında doktor tansiyonunu ölçtü ve hemen konuya girdi.
İyi görünüyorsun ama kan şekerin hala çok yüksek. Nedenini tespit etmeye çalışacağız. Sana 2 hafta daha istirahat yazıyorum. Ayrıca seni bir uzmana yollayacağım.
Birgit de Roslin sokağa çıkıp soğuk rüzgar suratına çarptığında doktorun söylediklerini tam olarak kavradı. Ciddi bir hastalığa yakalanmış olmaktan korktu. Doktorun durumun öyle olmadığını söylemesi içini rahatlatmaya yetmemişti.
Rüzgarı arkasına alıp meydanın ortasında durdu. Yıllardır ilk kez kendini çaresiz hissediyordu. Ne yapacağına karar vermeye çalıştığı sırada cep telefonu çaldı. Arayan Karin'di. Kendisini ziyaret ettiği için Birgitta'ya teşekkür etmek istemişti.
''Neler yapıyorsun?'' diye sordu.
''Meydanın ortasında duruyorum.'' dedi Birgitta ve tam bu anda ömrümün kalanında ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok. Karin'e doktorun söylediklerini anlattı. Buz gibi bir telefon konuşmasıydı. Roslin, Karin Çin'e gitmeden önce onu arayacağına söz verdi. Eve dönüp bahçe kapısını açtığında kar yağmaya başlamış, rüzgar şiddetlenmişti.
21. Kısım. Aynı gün adliyeye gidip Hans Mattson'la konuştu. Hala hastalık izninde olduğunu söylediğinde patronu tedirginliğini saklamaya gerek duymadı. Hans Mattson okuma gözlüğünün üstünden düşünceli düşünceli Roslin'e baktı.
''Kulağa hiç iyi gelmiyor, senin için endişelenmeye başladım.''
''Doktoruma göre endişelenmeyi gerektiren bir şey yok. Kan sayımım olması gerektiği gibi değil ve tansiyonumun düşmesi gerek. Beni bir uzmana yönlendirecek. Ama kendimi hasta hissetmiyorum, sadece yorgunum.''
''Hangimiz değiliz?'' dedi Hans Mattson. ''30 yıldır kendimi yorgun hissediyorum. Son günlerde sabırsızlanarak beklediğim tek şey ve hayattan aldığım en büyük zevk uyku.''
2 hafta daha görevimin başında olamayacağım. Sonra sorunun çözüleceğini umuyorum.''
''Ne kadar dinlenmen gerekiyorsa o kadar dinlen. Ulusal mahkeme yönetimiyle konuşup bizim için yapabilecekleri bir şey var mı soracağım. Bildiğin üzere izne çıkan tek kişi sen değilsin. Klaus Hanson Avrupa Birliği'nin çağrısı üzerine Brüksel'e gitmek için izin aldı. Geri döneceğini sanmıyorum. Her zaman mahkemede yargıçlıktan daha büyük işlerin peşinde olduğundan şüphelenmiştim.''
''Sorun yarattığım için özür dilerim.''
''Sorun yaratan sen değilsin. Tansiyonun, iyice dinlen, güllerinle ilgilen ve sağlığına kavuştuğunda aramıza geri dön.''
Roslin şaşkınlıkla Mattson'a baktı. ''Gül yetiştirmiyorum, bahçe işlerinden hiç anlamam.''
''Büyük annem böyle söylerdi. Çok çalışmaman söylendiğinde hayali güller yetiştirmeye konsantre olman gerektiğine inanırdı. Her zaman hoş bir imge olduğunu düşünmüşümdür.''
''Büyük annem 1879'da doğmuş.'' Strindberg'in Kırmızı Oda'yı yayımladığı yıl, tesadüfe bak. Hayatı boyunca çocuk doğurmak dışında tek bir iş yapmıştır, o da çorap örmek.
''Tamam, dediğini yapacağım.'' dedi Birgitta Rosin. ''Eve gidip güllerimle ilgileneceğim.''
Ertesi gün günlükleri ve notlarını Hudiksvall'a postaladı. Paketi teslim ettiğinde ona bir fiş verdiler. Hesio Wallen'da olanların üstüne bir perde çektiğini hissetti. Üzerinden büyük bir yük kalkmıştı ve kendini Staffa'nın doğum günü partisinin hazırlıklarına verebilecekti.
Staffan Roslin Alvesta'dan Malmö'ye giden öğleden sonra treninde çalışıp görevini bitirmiş olarak Helsingborg'a döndüğünde aile üyeleri ve dostları evde toplanmış onu bekliyordu. Kürk şapkası ve üniformasıyla kapının eşiğinde durup şaşkın şaşkın neler olduğunu anlamaya çalışırken evdekiler iyi ki doğdun şarkısını söylediler. Herkesin masanın etrafına toplandığını görmek Birgitta'yı mutlu etti. Helsingland'da olanlar ve tansiyonu ailesinin verdiği huzur karşısında bütün önemini kaybetmişti. Anna'nın da uzak doğudan gelebilmiş olmasını dilerdi. Ama Birgitta Tayland'da olan kızıyla görüşmeyi başardığında kızı cızırtıların arasında eve gelemeyeceğini söylemişti. Misafirler gittiğinde ve geriye sadece aile üyeleri kaldığında saat epey ilerlemişti. Anne babalarıyla vakit geçirmekten hoşlanan konuşkan çocukları vardı. Kocasıyla kanepeye yerleşip çocuklarının sohbetlerini dinlediler. Rosin arada bir herkesin kadehlerini dolduruyordu. İkizler Siv ve Louis misafir odasında uyuyacaklardı. Ama David, Birgitta'nın itirazlarına karşın otelde oda tutmuştu. Geceyi bitirdiklerinde saat sabahın 4'üne geliyordu. temizlik yapma, kirli tabakları bulaşık makinesine yerleştirme ve boş şişeleri garaja kaldırma işi anne ve babaya kaldı.
Çok hoş bir sürprizle de iştahfan işleri bitirip mutfak masasının başına oturduklarında. Bunu hiç unutmayacağım, kendimi iyi hissediyorum. Gündüz trenlerle bir o yana bir bu yana gitmekten ne kadar sıkıldığımı düşünüyordum. Bütün zamanım seyahat etmekle geçiyor ama hiçbir yere ulaşamıyorum. Böylesi makinistlerin ve kondüktörlerin lanetidir. Bütün zamanımız yollarda geçer.
Ailecek daha sık bir araya gelmeliyiz. Kabul etmek gerek. İnsan böyle zamanlarda hayatı farklı bir gözle görüyor. Sadece görevlerden ve görev bilincinden başka şeyler de olduğunu anlıyor.
Şimdi ne olacak?
Ne demek istiyorsun?
İki hafta daha izinli olacaksın. Ne yapmayı planlıyorsun?
Hans Mattson büyük bir tutkuyla uyku sevdasından bahsetti. Belki birkaç gün ben de bunu yapmalıyım.
Sıcak bir yerlere git. Arkadaşlarından birini alıp biraz uzaklaş.
Birgit de başını iki yana salladı.
Bilmiyorum. Belki. Ama kimi?
Karin Wieman.
İş için Çin'e gidiyor.
Sorabileceğin başka kimse yok mu? Belki ikizlerden biri gelir.
Baştan çıkarıcı bir düşünceydi.
Onlarla konuşurum ama önce bir yerlere gidip gidemeyeceğimi öğrenmem gerekiyor. Unutma ki bir uzmana muayene olmam gerekecek.
Stefan elini uzatıp karısının koluna koydu. Umarım bana her şeyi anlatmışsındır. Endişelenmemi gerektiren bir şeyler var mı?
Doktorum bana yalan söylemiyorsa yok ama içimi rahatlatmak için bile olsa yalan söylediğini sanmıyorum.
Yatmadan önce bir süre daha oturdular. Birgit de ertesi sabah uyandığında Stefan çoktan gitmişti. İkizler de 11.30'a kadar uyumuştu. Hans Mattsonluk bir sabah diye düşündü. Öğleden sonra telefon açıp Siv ve Louise'le konuştu. Anneleriyle tatile çıkmayı her şeyden çok istiyorlardı. Ama ikisinin de bir yerlere gidecek vakti yoktu. Sonra bir telefon geldi. Biri randevusunu iptal ettiği için sonraki hafta uzman doktorla görüşebileceğini söylediler. Saat 4'te kapı çalındı. Yine bedava Çin yemeği gelmiş olabilir miydi? Ama kapıyı açtığında karşısında dedektif Hugo Malmberg'i buldu. Saçları kar içindeydi ve ayaklarında eski moda galoşlar vardı.
Hans Mattson'a rastladım. İyi olmadığından bahsetti. İkimizin eski arkadaş olduğumuzu biliyor.
Roslin onu içeri aldı. Malmberg göbekli bir adam olmasına karşın galoşları çıkarmak için eğilirken sorun yaşamadı. Mutfağa geçip kahve içtiler. Roslin ona tansiyonu ve kan sayımı ile ilgili sorunlardan bahsedip o yaşta bir kadın için olağan dışı bir durum olmadığını anlattı.
''Benim tansiyonum da saatli bomba gibi.'' diye karşılık verdi Malmberg. ''İlaç alıyorum ve doktorun testlerin iyi çıktığını söylüyor ama endişeliyim.'' Ailemde eceliyle ölen olmadı. Herkes kadın ya da erkek, ya beyin kanamasından ya da kalp krizinden gitti. Endişelerimi yenmek için her gün büyük bir çaba harcamam gerekiyor.
Hudiksvall'a gittim dedi Roslin. Bana Vivi Sundberg'in adını sen vermiştin. Oraya gittiğimi biliyor muydun?
İtiraf ediyorum ki ilk kez şimdi duyuyorum.
Anlattıklarımı hatırlıyor musun? Hesio Wall'ın da öldürülen ailelerden biriyle akraba olduğumu keşfetmiştim. Sonradan öldürülen herkesin evlilik yoluyla birbiriyle akraba olduğu ortaya çıktı. Zamanın var mı?
Telesekreterim günün kalanında resmi polis işi için dışarıda olduğumu söylüyor. Elimde acil bir iş yok. Gerekirse bütün gece burada oturabilirim.
İbibikler ötene kadar mı? Öyle mi derlerdi?
Ya da mahşerin dört atlısı ortalığı tuzla buz edene kadar. Her neyse benimle hiçbir ilgisi olmayan vahşet olaylarını anlatıp beni eğlendir.
Sesinde hafif bir alaycılık seziyorum.
Dedektif kaşlarını çattı.
Beni tanımıyor musun? Bunca yıldan sonra çok alındım.
Amacım bu değildi.
Haydi anlat, kulaklarımı açtım dinliyorum.
Malmberg gerçekten konuyla ilgilenmiş göründüğü için Birgit de bütün detaylarıyla olayları anlattı. Dedektif onu büyük bir dikkatle dinledi, arada bazı sorular sordu. Ama Birgitta'nın bildiği tüm detayları titiz bir şekilde anlattığına ikna olmuş görünüyordu. Öykü tamamlandığında bir süre hiçbir şey söylemedi, ellerine bakmakla yetindi. Birgit de Hugo Malmberg'in başarılı bir polis olarak görüldüğünü bilirdi. Sabır ile hızı, eğitimli bir göz ile sezgileri birleştirebilen polislerdendi.
Malmberg'in İsveç Polis Akademisi'ndeki en beğenilen eğitmenlerden olduğunu duymuştu. Asıl işi Helsingborg'da olsa da sık sık zor davalarda kendilerine yardım etmesi için olay araştırma departmanı tarafından ülkenin her yerine çağrılıyordu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 269.